Ayrım 19, sayfa 201, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın daveti. Tam da röportajlarım, makalelerim çıkıyordu. Bir gün telefonla İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dan bir davet aldım. Telefon eden yaveri Şükrü Kaya'nın ertesi gün saat 2'de beni Pera Palas Oteli'nde bekleyeceğini, benimle görüşmek istediğini bildirmişti. Ertesi gün o saatte Pera Palas Oteli'ne gittim. Otelin giriş salonunda Suat Derviş ve kocası Nizamettin Nazif oturuyorlardı. Parantez içinde Suat o zaman Nizamettin Nazif'le evliydi. Sonra ayrıldılar. Onları orada görünce sizi de Şükrü Kaya mı çağırttı dedim. Evet dediler. Onlar benden önce geldikleri için Şükrü Kaya önce onları davet etti. Epeyce bekledim. Çıktıkları zaman Suat'ın yüzü asıktı. Ne oldu, Şükrü Kaya ne istiyor dedim. Suat, içeri girin de anlarsınız. Beni iyice payladı. Size ne yapar bilmem dedi. Az sonra genç bir memur beni içeri çağırdı. Burası Pera Palas Oteli'nin misafir salonuydu. Şükrü Kaya salonu büro haline getirmişti. Kendisi büyük salonun bir köşesinde mükellef bir yazı masasının önünde oturuyordu. Salonun her tarafına masalar dizilmişti. Kimisi daktilo ile yazıyor, kimisi evrak okuyordu. Ben bakanın yanına yaklaşınca yerinden kalktı. Buyurun oturun dedi. Masasının üzerinde Voi European dergileri yatıyordu. Ben dergileri görünce işi çaktım. Beni niçin çağırdınız dedim. O masa üzerinde yatan dergileri gösterdi. Bunlar nedir dedi. Ne olduğu üzerinde yazıyor. Sen bu dergiye yazı yazmışsın. Şükrü Kaya sanki eskiden beri dostmuşuz gibi bana sen diyordu. Evet yazdım. Bir müddet önce Paris'te çıkan bu dergiden mektup almıştım. Benden bazı makaleler istiyorlardı. Yazmakta hiçbir mahsur görmedim. Sen bu derginin bir komünist dergisi olduğunu bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Bilsem de yazarım. Eğer yazdığım yazılarda bir suç varsa bunun hesabını savcılık benden sorar. Siz İçişleri Bakanısınız, sorgu hakimi değilsiniz. Ben sorarım. Toprak kanununu tenkit ediyorsun. Hem de yabancı bir memlekette. Bir komünist dergisinde. O zamanlar Şükrü Kaya'nın hazırladığı toprak kanunu tasarısı meclise gelmişti. Ben bu kanunun iyi taraflarını belirttiğim gibi eksik taraflarını da yazmıştım. Bu Şükrü Kaya'nın hoşuna gitmemiş. Cevap verdim. Yabancı memleketlerde çıkan dergilere, gazetelere yazı yazılamaz diye kanunlarda bir madde yoktur. Hem ben dün akşam İş Bankası Müdürü Muammer Eriş'in Garden Partisi'ne davetliydim. Bütün gazetecilerle beraber. Celal Bayar benimle tanışmak istemiş, geldi. Bana Voi European'de yazdığım yazıları beğendiğini söyledi. Başbakanımız beğenir de siz ne diye beni suçlarsınız? Şükrü Kaya çok laubali konuşan bir adamdı. Bana bak, Celal Bayar bu derginin ne dergisi olduğunu bilmez. Bu fikirleri bırak, senin polis müdürlüğündeki dosyaların tavana ulaştı. Sen memleketin kıymetli bir yazarısın. Seni mebus yaparız, fikirlerinden daha iyi faydalanırız. Ben hemen ayağa kalktım. Bana inançlarımı mebuslukla değişmemi mi teklif ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Hemen kolumdan tuttu, oturttu. Kızma. Ben seni sevdiğim için doğru yola getirmeye çalışıyorum. Nedir o çıkardığınız Projektör dergisi? Senin yazı yüzünden dergiyi toplattım. Projektör dergisinin bazı arkadaşlarla beraber çıkarıyordum. Teknüs'e çıkan bu dergide Mebus Hanımlar Niçin Susuyorsunuz başlıklı bir yazım vardı. O zaman çalışan kadınların da yol vergisini ödemelerini sağlayan bir kanun mecliste konuşuluyordu. Ben de yazdığım yazıda evlerinde tüfeğli yaşayan, memlekete hiçbir hizmeti olmayan burjuva kadınlarının vergiden affedilmelerini tenkit ediyor, makine başında çalışan işçi kadınlara yol vergisi ödetmenin haksızlık olduğunu iddia ediyor, meclisteki mebus hanımları bu hakları savunmaya çağırıyordum. Şükrü Kaya'nın sözünü ettiği yazı ve dergi buydu. Neden bu yazı yüzünden dergiyi toplattınız? Söylediklerim yalan mı, yanlış mı, haksız mı? Bu komünizm propagandası değil de nedir? Bu dergide daha birçok ipsiz sapsız yazılar var. Sovyetler Birliği'nde Miçurin metodu diye bir yazı. Bu halka da bana da vız gelir. Ben bu gibi yazılardan korkmam. Senin yazılarından korkarım. Sen hem işçi kadınları tahrik ediyor, hem de mebus bayanları vazifelerini yapmamakla suçlandırıyorsun. İşte halk bu yazıya kulak asar. Onun için toplattım. Demokrasiyi de rafa koydunuz. Söylediklerimi iyi düşün. Bir gün Şükrü Kaya demişti dersin. Ben de Fransa'da otururken sosyalist olmuştum. Memlekete gelince bunun geçer akça olmadığını gördüm. Memlekete daha faydalı alanlarda hizmet ettim. Şükrü Kaya'nın faydalı alanlar dediği şey mebusluğu ve vekilliğiydi. Bana da oportunizmi öğüt veriyordu. Cevap verdim. Siz inançlarınızdan vazgeçmiş olabilirsiniz. Ben gerçek bir demokrasinin sağlanmasını istiyorum. Bugün memlekette sosyalizm için şartlar olgunlaşmış değildir. Tehlike solda değil sağdadır. Siz sağa göz yumuyor, sola vuruyorsunuz. Memlekette milliyetçilik perdesi altında ırkçılık, nazizm propagandaları yapıldığını neden görmüyorsunuz? Bunlar Türk genel efkarını bir ikinci dünya harbine, Almanya yanında harbe sürüklemek için hazırlanıyorlar. Bunları neden görmüyorsunuz? Bunlar bir avuç insandır. Yürüttükleri dava bu memlekette geçmez. Ben onlardan korkmam, sizden korkarım. Bir ikinci dünya harbi olursa Atatürk bu harbe girmeyecektir. Faşizme yol vermeyecektir, tarafsız kalacaktır. Biz doğrudan gelecek tehlikeye karşı uyanıp durmak istiyoruz. Şükrü Kaya rahattı. İkinci Dünya Harbi açıldı. İlk zamanlar Türkiye tarafsız kaldı. Fakat Alman orduları Stalingrad önlerine dayandığı günlerde Emin Erkilet paşalar Kafkaslara geçmek, Almanlara yardım etmek için sınırda beklediler. Eğer Stalingrad'da Alman orduları Sovyet birlikleri tarafından durdurulmamış olsaydı Türkiye harbe girmiş olacaktı. Fakat Şükrü Kaya memleketteki ırkçı, faşist akımlardan korkmuyordu. Sayfa 205. İkinci Dünya Harbi arifesinde Türkiye. Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra ikinci bir dünya harbi hazırlıklarına başlamıştı. Avrupa havalarını korkunç bir harp dumanı sarmıştı. Bu devirde Türkiye harp ihtimallerine karşı müttefikler arıyordu. Balkan Paktı bu amaçla kurulmuştu. Romanya, Yunanistan, Türkiye arasında kurulan bu anlaşmaya büyük önem veriliyordu. 1938 Temmuz ayında tedavi için küçük kızım Yıldız'la beraber Romanya'da Herkülhane kaplıcalarına gidiyordum. Tan gazetesi Romanya Dışişleri Bakanı Bretiano ile bir mülakat yapmamı istedi. Dışişleri Bakanı beni Bükreş'te Dışişleri Bakanlığında çalışma odasında kabul etti. Bakan kısaya yakın orta boylu, şişman, yuvarlak yüzlü bir adamdı. Kendisine mülakat sebebini anlattım. İkinci bir dünya harbini yakın görüp görmediğini sordum. Bretiano hiç tereddüt etmeden, ikinci bir dünya harbi belki de önlenecektir. Almanya'ya birinci dünya harbinin sonunda çok haksızlıklar yapıldı. İngiltere, Fransa devlet adamları şimdi bu hatayı anlıyor, bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Kimin zararına bu hatayı düzeltecekler? Mesela Sudetlerin yaşadığı bölge bir Alman bölgesidir. Hitler Polonya'dan toprak istiyor. Bu haklı bir istektir. Biz Almanya'ya karşı bir uzlaşma politikası yürütürsek hem Balkanlar hem de Avrupa kurtulur. Hitler'in Fransa'ya, İngiltere'ye saldırmayacağına emin misiniz? Yapamaz. Birinci Dünya Harbi tecrübesinde bu devletlere karşı koyamayacağını anlamıştır. Eğer böyle bir harbe teşebbüs ederse Amerika'nın da bu harbe katılacağını bilir. Fakat Sovyetlere karşı harp ederse İngiltere ve Fransa'nın kendisine yardım edeceğinden emindir. Hitler'in komünizme karşı açtığı harp, Sovyetlere karşı açmaya hazırlandığı harbin başlangıcıdır. Almanya yalnız Sudet bölgesini değil, Alsace-Lorraine'i de istiyor. Maginot hattını geçemez. Hitler Balkanlarda da faşizm propagandası yürütüyor. Balkan memleketlerinde birçok devlet adamları Hitler'in isteklerini destekliyorlar. Balkan Anlaşması Hitler'in Balkanlara inmesini önleyecek midir? Balkan Anlaşması Almanya ile Sovyetler arasında bir tempodur. Bu anlaşma Almanların Balkanlara, Sovyetlerin Türkiye'ye ve Balkanlara inmesine set çekecektir. Bu sebeple Türkiye'nin Balkan Birliği'ne girmesi kendisi için büyük fayda olduğu gibi Balkan devletleri için de büyük bir destektir. Hitler 1000 senelik bir rejim kurduğunu, tek dünya devleti kuracağını söylüyor. Demek oluyor ki Hitler'in istila planında Balkanlar da vardır. Bunlar hayallere dayanan arzulardır. Gerçekleştirilemez. Balkan Birliği'ni İngiltere, Fransa, Amerika'da destekliyor. Düşündüğünüz tehlikeler varit değildir. Bretiano da Fransız devlet adamları gibi çok rahat bir uykudaydı. Kendisinden ayrılırken gözlüklerimi masanın üstünde unuttum. Benim gözlüklerim Bretiano'nun işine yaramazdı. Dünya olaylarını başka başka gözlüklerle görüyorduk. Herkülhane'ye gittikten sonra kendisine telefon ettim. 24 saat sonra gözlüklerimi gönderdi. Aradan yıllar geçti, tam 10 sene. 1948'de yaz aylarında İtalya'ya gitmiştik. Bretiano da oradaydı. Sovyetler Romanya'ya indikten sonra orada duramamış İtalya'ya kaçmıştı. İstila günlerinde faşistlere yardımla suçlanıyordu. İtalya'da Amerika'ya geçmek için imkanlar arıyordu. Hitler Balkanlara inemez diye bana verdiği mülakatı hatırladım. Sayfa 208. Atatürk'ün ölümü. Atatürk uzun zamandan beri hastaydı. 1938 Kasım ayında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Memleket büyük bir matem içindeydi. Dolmabahçe Sarayı'nda katafalkın önünde devlet adamları, gençler, sendika ve diğer teşkilatların temsilcileri 3 gün 3 gece saygı duruşu yaptılar. Katafalkın etrafında Atatürk'ün 6 prensibini temsil eden 6 meşale gece gündüz yandı. Tan gazetesinin bütün muhabirleri, yazarları cenaze merasimini yazmak için alayın geçeceği çeşitli bölgelere dağılmıştı. Benim Dolmabahçe Camii'nin minaresinden cenazenin çıkışını yazmamı istediler. Sabah saat 7'den sonra sokağa çıkmak yasak edilmişti. Ancak gazetecilere polis özel müsaadeler veriyordu. Ben sabah 6.30'da daha gün ağarırken yola çıktım. Nişantaşı'ndan Beşiktaş üzerinden Dolmabahçe'ye indim. Yolda gazetecilik kartımı polislere göstererek geçebiliyordum. Caminin kapısına geldiğim zaman imam beni karşıladı. Kendisine önceden bilgi verilmişti. Minarenin dar, dolambaçlı merdivenlerini çıktım. Alayı ilk şerefeden izleyecektim. Hiçbir tarafta ses, hareket yoktu. Evlerin pencerelerine siyah bayraklar çekilmişti. Önümde Boğaziçi, deniz, Beylerbeyi Sarayı, karşı sahil uzanıp gidiyordu. Denizde hiçbir kıpırdama yoktu. Boğaziçi'nin beyaz yolcu vapurları sanki bu matem havasını bozmamak için sulara sürünerek geçiyordu. Minarede fır dönüyorum. Şerefenin arkasına geçiyorum. Güneş doğuyor. Evlerin balkonları, pencereleri tıklım tıklım. Yıkılmış duvarların üstüne küme küme insanlar dizilmiş. Ağaçlardan armut gibi insanlar sarkıyor. Katafalkın bulunduğu Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesine bakıyorum. Celal Bayar, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, bütün devlet adamları, generaller, yüksek memurlar birer birer saygı duruşundan dönüyorlar. Tabutu bir top arabasına yerleştiriyorlar. Mızıka matem havasını çalıyor. Alay adım adım ağır ağır ilerliyor. Herkes bu büyük ölüye karşı duyduğu saygıyı sakin ve karlı adımlarıyla duyurmak istiyor. Minareden gördüğüm en haşmetli, en gurur verici görünüş evlerin balkonlarına, pencerelerine, duvar üstlerine yerleşen insanların hıçkırıklarıydı. Bu hıçkırıklar yol boyu böyle devam etmişti. Bütün bir millet ağlıyordu. Türk halkı kurtarıcısına duyduğu minneti gözyaşları ile dile getiriyordu. Bu Türkiye'de hiçbir devlet adamına, hiçbir padişaha, hiçbir kahramana karşı gösterilmemiş bir saygı ve sevgiydi. Atatürk 1. Dünya Harbi sonunda yıkılan imparatorluğun enkazı üzerinde bir yeni Türkiye kurdu. Emperyalist devletlere karşı binbir güçlük içinde bir milli kurtuluş savaşı verdi. Bağımsız bir Türkiye'nin temellerini attı. Saltanat ve hilafeti yıktı. Şeriat kanunları yerine medeni kanunu getirdi. Reformlar yaptı. Bu Türkiye ölçüsünde bir devrimdi. İleri sürdüğü altı prensiple, parantez içinde cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık, sosyal ve kültürel alanlarda önemli değişmeler yaptı. Şeriat kanunları ile eski Müslümanlık akidelerine bağlı Türkiye'yi şeriatın tahakkümünden kurtardı. Dinle devleti ayırdı, dinin eğitim üzerindeki gerici baskılarını kaldırdı. Cumhuriyetçiliği devletin değişmez rejimi olarak anayasaya geçirdi. Halkın egemenliğine dayanan bir devlet sistemini kurmak istedi. Çağdaş Avrupa toplumlarında yürütülen demokrasiyi Türk toplumuna uygulamaya çalıştı. Fakat Türkiye'nin o günkü şartları içinde yeniliğe düşman olan tutucu, gerici zümreler karşısında rejimi korumak için baskı sistemine geçmek zorunda kaldı. Milli Kurtuluş Savaşı'nda toprak ağalarına, henüz gelişmekte olan burjuvaziye dayandığı için halkçılık prensibi gereği gibi gerçekleştirilemedi. Sınıfsız cemiyet şiarıyla henüz gelişmemiş emekçi sınıfına gelişme imkanı verilmedi. Gerçek demokrasi isteyen ilericilere daha ilk gününden baskı tedbirlerine başvuruldu. Atatürk milliyetçiydi. Onun milliyetçiliği 1908 devriminde ortaya çıkan milliyetçiler gibi ırk esasına dayanmıyordu. Türkçülüğe, parantez içinde pan-Türkizme karşıydı. Onun Türkiye'nin dışında çeşitli bölgelere dağılan Türkleri kurtarmak gibi bir amacı yoktu. Ancak yabancı sermayeye, memleketin ekonomisini elinden tutan azınlık sermayesine karşı Türk burjuvazisinin geliştirilmesini istiyordu. Devletçilik prensibinin esasında da bu milliyetçi görüş hakimdi. Devletçilik, memleketin servet kaynaklarını halkın yararına işletmekten, millileştirmekten ziyade özel sermayenin yapamayacağı yatırımları devletin yapması esasına dayanıyordu. Devlet özel sermayenin yardımcısı durumundaydı. Devletçiliğin diğer amacı da yabancı sermayeye karşı Türk burjuvazisini korumak, emperyalistlerin ekonomik, politik nüfuzlarını kırmaktı. Birçok yabancı şirketlerin kaldırılması, yabancı sermayeye karşı sınırlar konması bu amaca dayanıyordu. Fakat gelişmekte olan burjuvazinin baskısı, şartların olgunlaşmamış olması, Atatürk'ün yanında bu prensibi halk yararına kullanacak bir kadronun bulunmaması, mecliste ağaların, varlıklı sınıfların bulunması, devletçilik rejiminden beklenen faydaların sağlanmasına engel oldu. İş Bankası'nın kurulması ve yabancı bankaların Türk ekonomisi üzerine yaptığı baskı sonunda, özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra devlet işletmeleri devlet zararına işleyen kuruluşlar haline geldi. Yabancı sermaye ile işbirliği yapan, halk zararına büyük servetler biriktiren bir ticaret burjuvazisinin gelişmesi sonucunu verdi. Sanayileşme hareketi gelişemedi. Atatürk devrimciydi. Fransız inkılabının bir dereceye kadar Sovyetler Birliği'nde meydana gelen Oktober Sosyalist Devrimi'nin etkisi altındaydı. Ancak Türkiye'de yapılacak değişmelerde sosyal yapı değişmelerini ikinci planda bıraktı. Bir toprak reformu ile derebeylik artıklarını temizlemek, sanayileşmeye başlayan Türkiye'de işçi sınıfının şuurlanmasına, bir sınıf olarak haklarını savunmasına yol verilmedi. Yapılan değişmeler üst yapıda bazı reformlardan ibaret kaldı. Böylece burjuva demokratik devrimi gerçekleştirilemedi. Bu yüzden ilericiler, sollar, işçiler devamlı bir baskı altında tutuldu.